Ayrım 17, sayfa 144. Savaş gelinleri Helen Bryan. O zamandan beri Oliver Hammer, Alice için bir rahatsızlık kaynağı olmaktan çıkmıştı. Sivil savunma prosedürleri onları sık sık bir araya getirdiği için Alice, Oliver'ın aynı zamanda nazik ve iyi bir adam olduğunu anlamıştı. Yine de ona karşı en ufak bir romantik duygu beslemiyordu. Onun da kendisi hakkında aynı şeyleri hissettiğini düşünüyordu. Nell Hawthorne'un evlenmelerine dair hala umutları olduğunu biliyor ama Alice artık aldırmıyordu. Kilisedeki faaliyetlerine kendisini garip hissetmeden devam edebilirdi. En azından biraz rahatlamıştı. Ancak bütün bunları annesine açıklamanın bir anlamı yoktu. Başka ne haberler var? Memur Barrows, Levis'teki bir dükkan sahibinin müşterilere yumurtaları kuponsuz satmaktan yakalandığını ve hapse gönderilebileceğini söyledi. Bir de Anneler Birliği Pazar Okulu köşesi için yeni bir pankart dikiyor. Dorcas topluluğu yün ip bağışladı. Böylece haftanın 3 sabahı birliklere çorap dikmek için kilise salonunda toplanacaklar. O kadar uzağa yürüyemem, ne kötü anne. Ne kadar çok kişi gönüllü olursa o kadar iyi. Sen örgü ve tığ işi konusunda oldukça iyisin. Birlikler için işe yarar bir şeyler yapar, hem de biraz arkadaş edinirdin. Yaşlı bayan Osborne kilise salonunu düşününce dudaklarını büktü, sadece sessizliğini korudu. Alice elindeki tamir işinden başını kaldırdı ve ona bakınca hemen konuyu değiştirdi. Londra'dan tahliye edilmiş 3 çocuk ne kadar korkunç günler geçirdikleri göz önünde bulundurulursa okulun ilk günü gayet güzel uyum sağladılar. İsimleri Maud, Tommy ve Kipper Johnson. Bombalanan yerlerde her şeylerini kaybetmişler. Penelope Fairfax'in söylediğine göre onlara kalacak yer bulmak öyle acil bir durummuş ki o da kendi evlerine yerleştirmeyi uygun görmüş duydum diye annesi Alice'in yine sözlerini tamamladı. Şu Amerikalı ahbap mı onlara göz kulak olacak? Penelope'un aklından neler geçiyordu acaba? Anne lütfen. Alice sert bir şekilde dikiş ipliğini kopardı. Penelope, Crowmash Briars'taki şeyler hakkında endişelenmeyecek kadar meşgul. Gönüllü acil servis için kabul edilen kadınlar gece gündüz meşgul. İnsanların evleri bombardıman altında kaldı ve şimdi metro istasyonları sığınak olarak kullanılıyor. Tüm o çaresiz insanları kontrol etmeye çalışmak ne zor. Aç, korkmuş ve neyle karşılaşacakları konusunda endişeliler. Anneler çocuklarını kaybetmiş, panik içindeler. Erkekler yumruk yumruğa kavga ediyorlar, içiyorlar ve Penelope tuvalet olarak çarşafın arkasında duran bir kova kullanıldığını, bazen onu bile bulamadıklarını söylüyor. Baskın sırasında bir kadın doğurmuş ama Penelope her şeyi üstlenmiş ve şikayet dahi etmiyor. Alice dudağını ısırdı, tekrar konuştuğunda neşeli görünmeye çalıştı ama zordu. Yani burada hepimiz güvendeyiz anne. Yangın yok, gaz saldırısı yok, şimdiye kadar bomba da yok, şükretmeliyiz. Alice dikiş dikmeye devam ederken birkaç sessiz dakika geçti. Yorgun hissediyordu. Sonunda annesi boğazını temizledi ve yüksek sesle içini çekti. Çay saati geçmiş, yanımıza bir termos getirmeliydik. Neden hep unutuyorsun Alice? Ben şikayet edebilecek son insanım ama... Şeker getirdim anne. Alice zor zamanlar için sakladığı tatlıya uzandı. Bodrumun altındaki zemin titreşti. Kıyı da Londra kadar sallanıyor diye düşündü Alice. Peki ya denizde tehlikede olanlar? Onların sığınacak kömürlükleri ya da metro istasyonları yoktu. Sadece buzlu sular vardı. Richard hiç korkuyor muydu? Richard'ın seni neden yüzüstü bıraktığını hiç anlamadım Alice. Kim bilir baban görse ne derdi? Richard söz verdiği gibi seninle evlenseydi, şimdi o korkunç Amerikalı kız ve çingene yerine biz Fairfax'ların evinde yaşıyor olurduk dedi annesi. Sana defalarca söyledim anne, Tenley çingene değil, Yahudi, ikisi aynı şey değil. Savaş Bakanlığı'nda tercüman olarak gönüllü olan çok genç bir profesörle evli, o ve bebeğinin yaşamak için bir yere ihtiyacı var. Bazen Lady Marchmont'a benziyorsun. Ona ve çocuğuna bakmak bizim Hristiyanlık görevimizdir. Alice iğneyi kumaşa bıçaklar gibi sapladı. İşte oldu, geceliğini tamir ettim. Eskisi kadar iyi oldu dedi dişlerin arasından. Elimizdekiyle idare etmek lazım. Sanırım bu korkunç kulübeyi yaşanır hale getirmek dışında bir şansım yok. Babam mezardayken ve Richard bizi böyle hayal kırıklığına uğratmışken. Alice gözlerini kapadı ve sessizce dua etti. Lütfen Tanrım, ya herkesin aklını başına toplamasına izin ver ya da şimdi bu eve düşmesi için bir bomba gönder. Amin. 12. Bölüm. Londra, Şubat 1941. Amiral Tudor Falconley en son gelen istihbarat raporunu bıraktı ve Savaş Bakanlığı'nda kağıtlarla dolu masasından sandalyesini itti. Gözlerini ovuşturdu. Arkasındaki pencerenin kirli camının ötesinde Londra harabeye dönmüştü. İstihbarat raporları sıklıkla birbiriyle çelişiyordu. Ancak masasındaki yığında iyi bir haber yoktu. Yalnızca beklenen istila için farklı senaryolar içeriyordu. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ndekiler kendilerini Luftwaffe'nin adeta üstüne atıyordu. Ama son raporlara göre Almanlar insansız uçak geliştiriyorlardı. Öyleyse bu sonları olurdu. Amiral ve meslektaşlarının birçoğu Alman birlikleri Nerem kıyıları işgal edeceklerini düşünüyorlardı. Ve başbakanın düzenli orduyu çok geç olmadan yeniden düzenlemeye ve donatmaya odaklanmasını umuyorlardı. Ama Churchill önce Avrupa, şimdi de İngiltere'de gerillalar ve direniş hareketleriyle meşguldü. Kaynakları çoktan başka alanlara yönlendirmişti. Böylece Colin Gubbins özel operasyonlar birliğini hazırlayıp düşman hatlarının gerisine, işgal edilmiş ülkelerdeki direniş örgütlerini desteklemek için İngiliz ajanlarını gönderebilecekti. Anlamsızdı. Fransız direnişi kaotikti. Komünistler kendi aralarında bile fikir ayrılığına sahip yerel direnişçiler olan Makkislerle çarpışıyorlardı. Polonya ve Hollanda da aynıydı. Şimdi daha da berbat olan şey Churchill'in Gubbins'e Almanları karalamak ve sabote etmek için yardımcı olacak İngiliz direnişini kırmasını emretmiş olmasıydı. Amiral ve Başbakan dün Savaş Bakanlığı'ndaki toplantıda Churchill'in yardımcı dediği birimler üzerine tatsız bir tartışma yaşamışlardı. ÖOB ile aynı alanlarda eğitileceklerdi. Dipnot, Özel Operasyonlar Birliği. Telsiz telgraf, mayın döşeme, patlayıcı kullanımı ve göğüs göğüse muharebe. Amiral asla işe yaramayacağını biliyordu. Öncelikle hali hazırda orduya çağrılmamış kişileri alacaklardı. Asker kaçakları, okul çağında çocuklar, suçlular gibi insanlar. Tabii ki madenci ve çiftçi gibileri de vardı. Ancak insanların beslenmesini ve ülkenin kendini idame ettirmeyi devam etmesini sağlamak için gereken iş gücünden kaç kişiyi alıkoyabilirlerdi ki? Eğitildikten sonra direnişçilerin silahlandırılması gerekecekti ve sonunda onlara bir intihar görevi verilecekti. Amiral ona karşı tüm argümanları düşündü ve Churchill'in fikrini değiştirmek için tekrar denemeleri gerektiğine karar verdi. Bu da yetmezmiş gibi Francis ile uğraşması gerekiyordu. Amiral kızını severdi ama o bir erkekti ve kadınları anlıyormuş gibi davranmaya çalışmıyordu. Hele hele Francis'i. Kızlar annelerinin işiydi. Ne yazık ki asla anlamadığı yarı Fransız karısı da evlendikten 3 yıl sonra ölmüş ve onu yürümeye yeni başlamış çocuğuyla baş başa bırakmıştı. Çocuklar hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve annesi ölene dek Francis üst kattaki çocuk odasında gözden uzak yaşamıştı. Kızının varlığını ancak dadısı onu bebek arabasıyla parkta gezdirmek üzere çıkardığında hatırlardı. Eşinin ölümünden sonra kızıyla yakından ilgilenmenin sorumluluğunu hissetmişti. Çocuk odasını ilk ziyaret ettiğinde önlüklü elbisesi ve ince düğmeli çocuk ayakkabıları giyen meleksi kızın babası tatlı getirmediği için korkunç öfkesine şahit olunca şaşırmıştı. Çok geçmeden bu zarif varlığın sağlam ve korkusuz olduğunu öğrendi. Francis direklere ve kitap raflarına tırmanıyor, havalandırmalardan aşağı düşüyor ve ulaşabildiği her şeyi tuvalete atıyordu. Parkta ise yabancıların köpeklerini kuyruklarından tutuyor ve sık sık dadısından kaçıyordu. Bir keresinde serpentine, ördeklerin arasına dalmış ve polis onu boğulmaktan son anda kurtarmıştı. Islanmış, kemiklerine kadar titreyen, aşçının kedisi tarafından tırmalanmış ve çürükler içindeki Francis hiç ağlamaz ama bir şey yaparken kendisine engel olunduğunda öfke nöbetine girer, ancak amiral onu azarladığında sakinleşirdi. Birçok dadı gelip geçmişti ve en sonunda amiral umutsuzluk içinde eski dostuna, Francis'in vaftiz annesi Muriel Marchmont'a dönmüştü. Muriel bir mürebbiye önerdi. O da başarısız olunca Francis Muriel tarafından seçilen bir dizi yatılı okula gönderildi. Okul müdürlerinden gelen şikayet mektupları amiralin sabah postasının sıradan bir parçası olmaya başlamıştı. Her müdire kurumunun Francis'e uygun olmadığını vurguluyor ve okuldan alınması gerektiğini söylüyordu. Hepsi de iki konuda hemfikirdi. İlki, Francis'in çalışmaya ikna edilirse oldukça zeki olduğu ve ikincisi, kolayca sıkılan, disiplinsiz ve kurallara aykırı davranıp başkalarını da buna teşvik eden bir baş belası olduğuydu. Tudor Falconley, onu müteveffa annesinin anısına saygı göstermeye çalışıp görgü okuluna yollamıştı. Bir de Francis'i almayı kabul eden tek okul onlar olduğu için. Muriel Marchmont'un son mektubu bir süredir masasının bir köşesinde bekliyordu. Kadının mektuplarını okumayı genelde hep ertelerdi. Çünkü Francis'in başını soktuğu belaları okumak istemiyordu ve Lady Marchmont olayları abartmaya eğilimliydi. Ama son zamanlarda Francis ile kendisinin de başa çıkamayacağını ve evlenmesi gerektiğini söylüyordu. Böylece eşinin sorumluluğunda olurdu. Amiral içini çekti ve son zarfı açtı. Eski dostunun tünelin sonunda bir ışık gördüğünü söylemesiyle rahatlamıştı. Francis'in uygun bir damat adayı vardı. Aslında kız henüz açılmamıştı ama Muriel, Tudor'un fazla geç kalmadan kızını Hugo de Beaufort ile nişanlanmak üzere olduğunu bilmesi gerektiğini düşünmüştü. Bu şartlar altında Francis'i Londra'ya çağırması gerekirdi. Böyle durumlarda babanın görevi ciddi bir konuşma yapmaktır. Amiral'in kalbi acıdı. Kızıyla ciddi konuşmanın sonu genelde ağız dalaşı ve somurtma ile biterdi ve amiral kızının harçlığını azaltma veya kesme tehdidinde bulunurdu. Yine de Muriel onunla konuşmanın uygun bir adamla evliliğini hızlandırabileceğini düşünüyorsa konuşacaktı. Bir kadına en çok yakışan durumun evlilik olduğu hususunda Muriel'le hemfikirdi ve görüşme Francis'i yola getirecekse amiral onunla konuşacaktı. Bununla birlikte kızın damarına da basmamalıydı. Çünkü Francis genelde kendisine emredilenin tersini yapmaya eğilimliydi. Bir mali düzenlemenin nasıl olacağını konuşur ve evlilik ayarlamalarını bu işten anlayan Muriel'e bırakabilirdi. Muriel'i doğru anladıysa Francis'in mirası birçok aristokrat gibi toprakça zengin ama finansal olarak fakir Balfourlar için önem arz ediyordu. Buna karşılık kızı İngiltere'deki en eski ailelerden biriyle evlenip unvan kazanacaktı. Francis'i aramadan önce kızı kendisini aramış ve bu hafta şehre gelip babasını görmek istediğini söylemişti. O da onu görmek istediğini söyledi. ''Beraber öğle yemeği yiyelim canım'' dedi. Arkasından veda edip telefonu kapadı. Artık en azından bela yaratan kızıyla ilgili endişeleri bir son bulacaktı. Ancak iş konuşmaya geldiğinde o kadar da emin olamadı. Savaş Bakanlığı'nda Francis'e bakıyor, karşısında rahatsız bir naaf sandalyesinde oturuyordu. Dipnot, Donanma Ordu ve Hava Kuvvetleri Enstitüsü. Ayak bileklerini zarif bir şekilde çaprazlamış, etraflarında üniformalı Wrenler daktilolarına eğilmiş çalışırken oraya hiç ait değilmiş gibi görünüyordu. Pahalı, ince tüllü olan şapkalarından birini takmış, modaya uygun bir elbise, bir kürk ve yumuşak eldivenler giymişti. Babasının ifadesini görünce, "Eh babacığım, kadınlar ordusu üniformamı şehirde giyemezdim. Çamura bulanmış durumda. Her halükarda sende iyi bir izlenim bırakmak istedim. Çünkü sormam gereken önemli bir şey var." Amiral hoşgörüyle gülümsedi ve kaşlarını kaldırdı. "Baba, birinden resmi bir mektup aldım. Görünüşe göre seni tanıyan ve beni duymuş olan Gubbins adlı biri. Neden olduğundan emin değilim ama önemli değil. Yeni bir organizasyon için çalışmak isteyip istemediğimi soruyor. İşgal gerçekleşirse burada ya da düşman hattının öteki tarafında sabotaj gerçekleştirmeyle ilgili." Francis cümlesini bitiremedi. Ofiste bir sessizlik vardı. Fırtına öncesi sessizlik. "Babam patlamak üzere olan bir volkan gibi görünüyor," diye düşündü Francis. Kucağındaki eldivenleri düzeltti. Ona sormanın hata olacağından şüphelenmişti. Ancak Baker Caddesi'ndeki görüşmede pozisyonu ve yaşı nedeniyle onlara katılmak için babasının izninin olması gerektiğini söylemişlerdi. Onun için zordu ama sakin kalmak için kendine söz vermişti. Amiral Falconley kızına şaşkınlıkla baktı. Kim onun ismini vermişti ki? Ve neden Gubbins Francis'i istemişti? Winston'ın çılgın organizasyonu için İngiltere'de kızından daha uygunsuz bir aday yoktu. Belki kızı gönüllü olmuştu, belki de olmamıştı. Çünkü kızının nasıl gizli kalması gereken ÖOB'den ya da yardımcı birliklerden haberi olduğunu hayal edemiyordu. Kızını hangi organizasyona almak istediklerinden emin değildi. Ama her iki durumda da Times'ta reklam veriyor değillerdi. Adayların isimlerinin tanıdıklar tarafından yazıldığını biliyordu. Tanıdıklarından hangisi Francis'i önermişti? Bunu her kim yaptıysa Tudor'un Churchill'in planına karşı muhalefetini geri çekmesi için baskı yapmaya çalıştığı belliydi. "Hayır Francis, izin vermiyorum. Gerekirse onlarla şahsen konuşacağım. Benim kızım hiçbir şekilde..."
"Ah evet, onlarla konuş baba. Özgür Fransa ve direnişi desteklemek için gizli ajanlar kullanmanın ne kadar faydalı olduğuna ben seni ikna edemediysem onlar edebilirler."
"Sevgili kızım, Özgür Fransa herhangi bir direniş ya da Gubbins'in örgütlenmesi hakkında en ufak bir fikre sahip değilsin. Hiçbir işe yaramaz. De Gaulle bir Soho meyhanesine çekilmiş, askeri olarak kimseye faydası olmayan ilanlar yayınlıyor."
Amiral durdu. Francis'in onun neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Babası yanılıyordu. "Francis, Özgür Fransa ve meyhane hakkında her şeyi biliyorum. Çünkü Evangeline Fairfax bana söyledi," diye lafı yapıştıracaktı. Ama ilk defa dilini tuttu. 21 yaşına dek katılmak için babasının iznini almak zorundaydı. Onu kızdırmak için doğru zaman değildi.
ÖOB kadınlar ordusunun daha eğlenceli bir versiyonu değil. Sadece İngiltere için savaşanlara ayak bağı olacak bir oyun."
"Aslında baba, çok sayıda insan yakında savaşta farklı şekillerde savaşacak. Ve bu inek gütmekten çok daha ilginç ve işe yarar geliyor. Telgraf operatörlerine ve kuryelere."
"Kötü planlanmış olmasının yanı sıra bütün bunlar tehlikeli. Düşman hatlarının arkasında ve sadece erkekler için planlanmış. Sabotajcıları ve direniş gruplarını onaylamıyorum. Bu ÖOB paralı askerlerden daha iyi değil. Haydutlar, eğitimli suikastçılar, sinsilik. Winston'a birçok kez söylediğim gibi hiçbir beyefendinin bu işle bir ilgisi olmaz. Ama tabii ki beni dinlemedi. Asla kimseyi dinlemiyor. Erkekler için bile yeterince riskli ve kızlar için uygun bir yer değil. Kadınlara en az yakışacak iş. Her neyse, kızlar çok duygusal. Gözyaşlarına boğulup herkesi tehlikeye atmaya meyilliler."
Francis derin bir nefes aldı ve tekrar denedi. "Olabilir. Ancak baba, kadınlar da erkeklere destek olmak, pasaport ve karne kartları düzenlemek, mesajları çözmek ve benzeri şeyler yapmak için oldukça faydalıdır. Ben tercümanlık yapabilirim. Fransızcayı ana dili gibi konuşabilen insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Ve ben de..."
"Fransızcanın mükemmel olduğunu nereden biliyorlar? Bu insanlarla benden gizli mi görüştün? Tekrar söylüyorum, benim kızım ÖOB'ye ya da o yarım akıllı yardımcı bilmem nelere katılmayacak.
Ama baba, işe yarar olabileceğim tek kuruluş o. Biraz makul ol. Lütfen sadece dinle. Fransızcımın mükemmel olduğunu biliyorlar çünkü bugün onları görmeye gittim ve seveceğim bir adam bana bütün sabah Fransızca sorular sordu. Cidden etkilendiğini söyledi.
Son kez söylüyorum, tartışma konusu dahi değil ve hala reşit olmadığın için benim iznim olmadan katılamazsın.
Of Tanrım, oturuyor olmasaydı ayağını yere vururdu. Ben 20 yaşındayım. Erkek olsaydım savaşta işe yarar bir şeyler yapabilirdim. Spitfire ya da Hurricane pilotu olurdum. Kadınlar ordusu üyesi olmak bazıları için uygun olabilir. Muriel teyzemin hizmetçisi Elsie'ye katıldığımda bunun bir saçmalık olacağını düşünmüştüm. Fakat domuzlara bakıp patatesleri kazma, inekleri sağma ve tarlalarda çamurlara bulanma, balyalanmak istemeyen samanlarla boğuşmak çok sıkıcı. Ve daha fazlasını yapabilirim. Yapabileceğimi biliyorum. Kendimi heder olmuş hissediyorum. İnek sağmaktan nefret ediyorum. İnekler de benden nefret ediyorlar. Ve tekmeliyorlar. Almanlarla savaşacaksam süt sağma kovası tutmaktan daha faydalı bir şeyler yapmalıyım.
17. ayrımın sonu. Sayfa 152.